Ayrım 9, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 83. Dinden çıkanlara karşı verilen savaşlar, Ridda savaşları, Ebu Bekir'in söylediği gibi çok acımasız oldu. Bir yıl içinde tüm direnişçiler ezildi ve ikinci yılda Müslüman orduları kuzeye, Arabistan dışına saldırmaya başladılar. Görünüşe göre Sünnilerin Raşidun yani doğru yolda hak yolunda gidenler dedikleri dört halifenin birincisi olan Ebu Bekir kumandasında İslam bütün gücüyle büyük bir bölgeye yayıldı. Fakat İslam ordusu bir yıl sonra kuzeyde Bizans kontrolünde olan Şam'ı kuşatmaya hazırlanırken Ebu Bekir ateşlendi, ağır hasta olarak yatağa düştü. Yaklaşık 50 yıllık bir süreçte doğal nedenlerle ölen tek İslam lideri olacaktı o. Fakat bu kez onun halefinin kim olacağı konusunda en küçük bir kuşku olmamalıydı. Bazı Sünniler daha sonra Ebu Bekir'in seçimini yapmadan önce toplum içinde başlayan bölünmeyi önlemek için öyle davrandığını söylediler. Bazılarına göre de Arap istilası başlarken güçlü bir komutanın başa geçmesini istemişti Ebu Bekir. Şiiler ise farklı düşünüyordu. Onlara göre Ebu Bekir, Hazreti Ali'ye olan husumeti yüzünden ve onu iktidar dışında tutmak için öyle yapmıştı. Bu rivayetler ne olursa olsun Ebu Bekir'in ölüm yatağındaki açıklaması kesindi. Şura ya da kabile reisleri veya yaşlılar toplantısı olmayacaktı. Gerçi kendisi oy birliğiyle seçilmişti. Ama Ebu Bekir'in o tarza güvenmemesi için iyi bir nedeni vardı. O halde ne yapacaklardı? İslam'dan önceki zamanlarda olsaydı her şey basit olur, Ebu Bekir'in oğullarından biri onun tahtına otururdu. Tarihte babadan oğula geçen monarşinin hanedan tarzının uzun süre yaşamasının nedeni halefin kolayca saptanmasıydı. Böylece bugün demokrasi dediğimiz görüşmelerden, zor siyasi manevralardan, kırılgan yorucu süreçlerden kaçınmak mümkün oluyordu. Fakat İslam'ın temeli eşitliğe dayanıyordu. Ebu Bekir'in Hazreti Ali yandaşlarıyla tartıştığında söylediği gibi peygamberlik gibi liderlik de babadan oğula miras kalmazdı. Bu durumda Orta Doğu'da bugün bile iyi niyetlileri zorlayan bir soru vardı önlerinde. Demokrasi nasıl sağlanırdı? Süreç daha önce kabul edilmediğine, çerçevesi daha önce hazırlanmadığına göre nasıl çalışacaktı bu sistem? Ebu Bekir'in bir orta yol bulduğunu söyleyebilirdiniz. Bir halef seçebilir ama bunu akrabalık temeline dayandırmaz, insanı, değerleri, yetenekleri dikkate alarak yapabilirdi bu seçimi. Görev için en uygun gördüğünü seçebilir ve bu kişi iki yıl önce şurada teklif ettiği kişi olursa ne kadar haklı olduğu da anlaşılırdı. Ölümü yaklaşmış olan Ebu Bekir, Şiilerin yine bir danışıklı dövüş olarak görecekleri bir şey yaptı ve ikinci halife olarak Ömer'i seçti. Hazreti Ali yine saf dışı bırakılmıştı. Onu bir kez daha kenara itmişler, hem de bunu karısını yaralayan ve evini yakmakla tehdit eden adam lehine yapmışlardı. Ama Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in yanına Ayşe'nin yattığı yerin altına gömülen ikinci cenaze oldu. Gömülürken Hazreti Ali yandaşlarına sakin olmalarını söyledi. Bunun için ısrar etti. Ömer'e karşı çıkacağı yerde ikinci kez olarak kenara çekildi. Ebu Bekir'e bağlılık sözü vermişti. Sözünü tutan bir adamdı o. Ve şimdi de aralarında ne olursa olsun Ebu Bekir'in seçtiği halefine karşı aynı şekilde davranacaktı. Ve eğer onun İslam birliği konusundaki inanışından kuşkulananlar varsa bile çok güzel, ilginç bir davranışla onların bu kuşkularını giderdi. Ömer iktidara gelince Hazreti Ali, Ebu Bekir'in en genç dulu, Larus'ta Ebu Bekir'in kızı deniyor Esma ile evlendi. Eski bir rakibin dul kalan karısıyla evlenmek modern düşünenlere bir intikam davranışı gibi gelebilir. Ama 7. Arabistan'da 7. yüzyılda bunun tamamen tersi düşünülürdü. Büyük bir barış, uzlaşma jesti olarak kabul edilirdi bu. Hazreti Ali'nin Esma ile evlenmesinin nedeni eski yaraları sarmak, kırgınlıkları, düşmanlıkları unutmaktı. Ve Hazreti Ali bu konuda fazlasını da yaptı. Esma'nın Ebu Bekir'den olan 3 yaşındaki oğlunu resmen evlat edindi. Ve bunu yaparak çocuğun etkili üvey ablası Ayşe'ye de elini uzatmış oldu. Ama Ayşe bu durumda yine olağan dışı sessiz kaldı. Hazreti Ali'nin kendi ailesinden bir parça çaldığını düşünmüş olsa bile buna dair bir kayıt yok. Ama yıllar sonra Hazreti Ali'nin evinde büyüyen üvey kardeşinin ona olan bağlılığı nedeniyle sinirlendiğini gizlemedi ve genç erkek üvey kardeş iki rakibi barıştıracak yerde daha da çok ayırdı. Ama o arada bu öfkeli ayrılık durumu yavaşça devam ediyordu ve daha önemli bir ikinci birleşmeyle daha da arttı. Hazreti Ali büyük bir birlik nişanesi olarak kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Muhammed'in en büyük kadın torunu Halife Ömer ile evlendirdi. Siyasi farklılıklar gibi büyük evlilik bağları da kuşaklar boyu devam etti. Ömer Hazreti Muhammed ile aynı kuşaktandı ama onun torunuyla evlendi. Ömer'den 13 yaş küçük olan Hazreti Ali şimdi onun kayınpederiydi. Fatıma kızının evine zorla giren ve kendisine çarpıp yere düşüren adamla evlendiğini görüp mütevazı mezarında döndüyse bile birliğin bedeliydi bu ve Ömer bunun üzerine Hazreti Muhammed'den kalan toprakların büyük bir kısmını Fatıma'nın istediği gibi Hazreti Ali'ye verdi. Ömer şimdi Hazreti Peygamber ile olan akrabalığını iki kat güçlendirmiş, hem kayınpeder hem de torunuyla evlenerek damat olmuştu. Halife olarak yeri sağlamdı Ömer'in. Hazreti Ali hala güçlü bir rakip olabilirdi. Ama Ömer eski bir siyasi sözü uyguluyor, dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha da yakınında tutuyordu. İki adam damat ve kayınpeder olarak iyi çalışıyorlar. Ömer Medine'den ayrılıp bir sefere çıktığı zaman Hazreti Ali onun yardımcısı olarak görev yapıyordu. Artık herkes zamanı geldiğinde Hazreti Ali'nin Ömer'den sonra halife olacağına inanıyordu. Arap istilası bütün hızıyla devam ediyordu. Ömer Ebu Bekir'den sonra Hazreti Muhammed'in muavini unvanını almış ama ona ek olarak müminlerin komutanı unvanı da verilmişti ona. Ve mükemmel, çok güçlü bir komutandı o. Seferlerde askerleriyle beraber sert topraklarda savaşa hazır yaşıyor, çöl kumu üzerinde pelerinine sarılarak uyuyor, geride kalıp askerlerine hücum emri vermek yerine onların önüne geçip komuta ediyor ve sadakat ve saygılarını daha çok kazanıyordu. Düzenli ve disiplinli olmakla ün yapmıştı Ömer ama aynı zamanda çok da adildi. İslam'a olan inancının bir parçası olarak kimseye hoşgörü göstermez, adam kayırmaz, taraf tutmazdı. Bir oğlu halk içinde sarhoş olarak görününce ona 80 kırbaç cezası verdi ve oğlu bu ceza sonucu ölünce de yas tutmayı reddetti. Ömer'in 10 yıl süren iktidarında Müslümanlar bütün Suriye ve Irak'ı aldılar. Bu o kadar hızlı bir istila oldu ki hala çoğu zaman istila için bir kabile zorunluluğu olarak anlatılır. Antropologlar bu ifadeyi bilmezler ama bunu duyanların gözlerinde ilkel dürtülerle sevk edilen, kana susamış, daha uygar olanların mantığını tehdit eden insanlar canlanır. Bu imaj Orta Doğu'da hala devam eden anlaşmazlıkların, çatışmaların bir yansımasıdır. Aslında işin içinde kandan çok para vardı. Müslüman orduları sayıları daha az olmasına rağmen İran'da ve Bizans'ta büyük zaferler kazandılar. Ama Arap istilası çoğu zaman kılıçtan ziyade habercilerle, ulaklarla sağlandı. Arap yönetimini kabul edip etmeme konusunda seçim hakkı verilen yeni İslam halkın çoğu, kılıçlar her zaman yedekte hazırdı tabii, itiraz etmiyordu. Araplar ne de olsa onların yabancısı sayılmıyordu. Hazreti Muhammed iktidara gelmeden önce Mekkeli aristokratların Mısır'da toprakları, mülkleri, Şam'da malikaneleri, Filistin'de çiftlikleri, Irak'ta hurma bahçeleri vardı. Ticaret yaptıkları topraklara, şehirlere kök salmışlardı. Çünkü 7. yüzyılda ticaret yapmak için seyahat etmek ve gidilen yerlerde bir süre kalıp yaşamak da gerekiyordu. Yılda iki kez Şam'a giden Mekke kervanları bazen 4000 deve olurdu. Kervanlar da bu büyük Vaha şehrine varıp hemen geriye dönmezlerdi. Tüccarlar bazen orada aylarca kalır, anlaşmalar yapar, yerlilere misafir olur ve onları misafir ederlerdi. Arap tüccarlar uzun zamandan beri istila edecekleri toprakların, oradaki sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın bir parçası haline gelmişlerdi. Ve zamanlama da mükemmeldi. İslam varlığını belli ederken büyük bir güç çıktı ortaya. Orta Doğu'yu kontrol eden iki büyük imparatorluk, batıda Bizans, doğuda Persliler, sürekli olarak birbirleriyle savaşıyor ve hızla güç kaybediyorlardı. Persliler Irak'ta Dicle ve Fırat nehirlerinin beslediği büyük sulama sistemlerini bile koruyamaz olmuşlardı. Şam ve Kudüs'teki Bizans varlıkları da zayıflamıştı. Her iki imparatorluk da içten çöküyor, onlar güç kaybederken Müslümanlar güçleniyor, davet edilmiş gibi yayılıyorlardı. İslam'da bezdirme, taciz, aldatma, haksız talep yoktu. Tam tersine Ömer Müslüman olmayı teşvik ediyordu. İslam'ı, daha doğrusu Arap'ı temiz tutmak istiyordu. Ama Persliler bundan hoşlanmadılar, aşağılandıklarını düşündüler ve onun ölümünden sonra kitleler halinde Müslüman oldular. Ömer yöneticilerini ve askerlerini Pers çöküşü olarak gördüğü durumdan korumak için Irak'ta iki garnizon şehir, güneyde Basra, merkezde Kufa kurulmasını emretti. Fakat din değiştirmeyi minimumda tutmak için bir başka güçlü teşvik vardı. Ömer bugün petrol zengini Körfez ülkesi Dubai'de olduğu gibi her Müslümanın yıllık bir maaş aldığı divan sistemini kurmuştu. Müslüman sayısının az olduğu yerlerde maaş daha yüksek oluyordu ve bu maaşlar toplanan vergilerle ödendiği ve vergiler de daha önce Bizanslılara ve Perslilere ödenenlerden daha ağır olmadığı için onlara önce fazla itiraz eden olmadı. Eski hükümdar resimlerinin duvarlardan indirilip yenilerinin asıldığı, günümüzdeki rejim değişikliklerinde olduğu gibi halkların çoğu Arap yönetimini kabul etti. Ama etmeyenler de vardı tabii. Medineliler cinayeti hiç kimsenin tahmin edemeyeceğini söyleyeceklerdi. Hiç beklenmedik bir şeydi bu. Persli bir Hristiyan kölenin aklını yitirip böyle alçakça bir şey yapacağını kim düşünebilirdi ki? Bir delinin camide sabah namazı kılan halifeyi secdeye varırken 6 kez bıçaklayacağını ve sonra da bıçağı kendi göğsüne saplayacağını kim bilebilirdi? İnanılmayacak, anlaşılmaz bir şeydi bu. Bir suikastın imaları olabilirdi. Yeni İslam İmparatorluğu'nun altını oymak isteyen karanlık güçlerin hazırladığı karmaşık bir plan yerine silahlı yalnız bir adamın saldırabileceğini söyleyip konuyla alay edenler çıkabilirdi ortaya. Ama 21. yüzyılda olduğu gibi 7. yüzyılda da insanlar mantıksız umutsuzluklarla hareket edebilirdi. Ya da belki bu olayda olduğu gibi rasyonel bir umutsuzluk olabilirdi bu. Rivayete göre kölenin efendisi onu serbest bırakacağına söz vermiş ama sözünü geri almıştı. Köle Ömer'e başvurmuş, adalet istemiş ama ondan da yardım alamamış ve kin gütmeye başlamıştı. Hikaye mantıklıydı ve insanlar da bunu memnuniyetle kabul ettiler. Ömer ağır yaralı olarak yatarken ve 12 yıl içinde 3. liderlerini de kaybetme olasılığı varken insanlar en azından katil kendi içlerinden biri olmadığı için biraz da olsa rahatlamışlardı. Katil bir Arap değildi, bir Persli ve Müslüman değil, bir Hristiyandı. Cinayet korkunçtu elbette ama katil bir yabancıydı, deliydi. Müslüman Müslümanı öldürmezdi. Bu hala haramdı, yasaktı, hala en korkunç şey sayılıyordu. Halifenin ölme ihtimaline karşı ve hala yerleştirilmiş bir sistem olmadığı için çözüm yine tartışmalı olacak ve daha sonraki yüzyıllarda da sorun olmaya devam edecekti. Ömer ölümüne yaklaşırken bir şuranın açık oy birliğiyle halefini atama gücü arasında bir orta yol konusunda karar verdi. Beklendiği gibi Hazreti Ali'yi halef olarak gösterdi Ömer. Ama hiç beklenmeyen bir şey yaptı ve onunla beraber 5 kişinin daha adını verdi. Yani 6 halef adı söyledi. Bu 6 kişi halifeliğe aday ve aynı zamanda seçmen olacaklardı. Bunlardan biri seçilip onun halefi olacaktı ama onu seçim belirleyecekti. Bu 6 kişi Ömer'in ölümünden sonra toplanacak ve 3 gün içinde kararlarını bildireceklerdi. Acaba seçmenlerin Ali'ye seçeceklerini mi inanmıştı Ömer? Öyle olmalıydı. Ama adlarını verdiği 2 adam Ayşe'nin akrabasıydı. Onun kuzeni Zübeyir ve diğeri de onunla evlenmek istemiş olan Talha idi. Adamlardan biri Ebu Bekir'in Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra Şura Başkanı olmasını istediği Ümeyye aristokratı Osman'dı. Bu adamlar Ali'yi halife seçmezlerdi. Ömer ölünce 3. ve son cenaze olarak Ayşe'nin eski yatağı altına gömüldü ve 6 seçmen caminin yanındaki bir odada toplandılar. Ömer onları berbat bir durumda bırakmıştı. Bir çıkmazdaydılar. İşin sonunda büyük bir risk olmasa buna şeytanca karmaşık bir strateji oyunu diyebilirlerdi. Fikir birliği etmeleri konusunda hiçbiri hazır değildi. Ama yine de bu amaçla bir odaya kapanmışlardı ve anlaşmadan oradan çıkmaları olanaksızdı. Hepsi de halife olmak istiyordu ama bunun için herkesin aynı isme oy vermesi gerekiyordu. Hepsi de halife olmayı çok istediğini belli etmemeye çalışıyordu. Ama hiçbiri de anlaşmaya hazır değildi. Üçüncü sabah adayları ikiye indirdiler ve bunlar Hazreti Muhammed'in damatları Hazreti Ali ile Osman oldu. O odanın dışında bekleyenlerin çoğu iki kişiden hangisinin halife seçilmesi gerektiğini biliyorlardı. Bir yanda 40'lı yaşların ortasında İslam'ı ilk kabul eden ve hem Hazreti Muhammed'e hem de Ömer'e muavinlik yapmış olan ünlü filozof savaşçı Hazreti Ali vardı. Diğer yanda ise dindar ve zengin Osman duruyordu. O da İslam'ı ilk kabul edenlerdendi ama hiçbir savaşa katılmamıştı. Ve o devrin ortalama ömrünü aşmış 70 yaşına basmıştı. Onun pek fazla yaşamayacağını düşünüyorlar ve bu da onun avantajı olarak görülüyordu. Eğer seçmenler Ali'yi değil de Osman'ı seçerlerse diğerleri bir sonraki seçim için kendilerini hazırlayacak zaman bulacaklardı. Diğerleri Osman'ı bir geçici önlem olarak görüyorlardı. O fazla yaşamayacağı için içlerinden biri halife olabilecekti ki bunun için en fazla bir ya da iki yıl bekleyeceklerdi. Hazreti Ali diğerlerinin bir anlaşmaya doğru gittiğini görüyor ama bir şey yapamıyordu. Üçüncü gün akşama doğru hava kararmaya başlarken diğerleri onun rızasını almaya bile gerek duymadan camide toplanmış olan kalabalığa kararlarını açıkladılar. Ve Hazreti Ali de tozlu ve dikenli yıllarının henüz sona ermediğini anladı. Başka seçeneği kalmadığı için yine bir başka yeni halifeye bağlılığını açıkladı. Liderliğin bir kez daha elinden alındığını görmek herhalde yine çok acı gelmiş olmalıydı Hazreti Ali'ye. Bu duruma daha ne kadar dayanabilirdi ki? Birlik adına asaletini ne kadar koruyabilirdi? Aslında Hazreti Ali iktidara gelme konusunda daha iddialı olması gerektiğini düşünüyordu. Onun hakkıydı halife olmak. Ama bu konuda hırslı olup mücadele etseydi, o zaman asaletiyle ünlü bir adam olmaktan çıkar, onurundan ödün vermiş olurdu. Siyasetin sert ve dolambaçlı oyunları için fazla onurlu bir adamdı o. Ya da belki o da Osman'ın fazla ömrü kalmadığını düşünmüştü. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 90.